Ayrım 8.
O zamanlar çelik henüz kullanılmadığına göre çelik kadar kavi bir odun olmalıdır bu. Ne yazıktır ki ne çatalların taşıma kapasitesi ne de çatal uçlarının meydana getirdiği kesitlerden hareket eden hipotezler dar olukların sırrını çözebilmek için yeterli olamamaktadır. Hayvanlar tarafından çekilen araba, kızak veya çatallar teorisini çürütebilecek bir başka gerçek daha vardır. Hayvanların aynı yoldan yıllar ve yıllar boyunca yürüdüklerini varsayarsak, arkalarında bir işaret, hiç değilse bu ağır yükün altında güç sarf ederken yumuşak kireç taşının üzerinde toynak izlerini bırakmaları gerektiğini düşünebiliriz. Söz konusu Malta olukları arasında bir tek bile toynak izi yoktur. Maltalılar nakliye işlemi için küreler kullanmışlardır. Gerçekten de Malta'nın dört bir yanında yüzlerce küre bulunmuştur. Hepsi de yumuşak kireç taşından olup değişik boylardadır. En büyükleri 60 santim, en ufakları ise 7 santim çapındadır. Yoksa tarih öncesi Maltalılar yuvarlanan küreler üzerinde yer alan arabalar mı bulmuşlardı? Harika, demek küreleri oluklara oturtup üzerlerine de monolitleri yüklediler. İşte her şey açıklanıyor. Oluklar arasındaki mesafelerin farklılığı da ortaya çıkıyor. Olukların virajları da anlam kazanıyor, birbirleriyle kesişmeleri de. Kürecikler zemindeki açılmış belirli bir hattı izliyorlar ve de genişlik faktörü önemini yitiriyor. Toplar yaklaşımı bu sırrın çözümü müdür? Ne yazık ki hayır. Bütün Malta adaları kum taşı, kireç taşı ve de balçıkla kaplıdır. Ve bu taşların hepsi de yumuşaktır. Ve söz konusu kürecikler kireç taşından yapılmıştır. Bir tonluk bir ağırlık bile pudra taşı gibi çözülmeleri veya kar topu gibi dağılmaları için yeterlidir. Ayrıca bu tür küreler boyutları her ne olursa olsun oluklar açamaz, dönemeçli bir kanal izlemekten öteye gidemezler. Ve yine oluklar derinliğine değil ancak yanlara doğru genişler. Küreler taşta 70 santimlik oluklar açarsa taşıdıkları muazzam yükün dışında 1,5 metre çapında devasa kütleler olmaları gerekir. Bundan öte son derece yoğun bir sürtünme de söz konusudur ve nedenle yoğun bir çekme kuvvetine ihtiyaç vardır. 60 santimden çok daha büyük çaplı küreler bulunmadıkça bu teoriden hareket etmek anlamsız olacaktır. Ayrıca Malta'da bu tür taşıma işlemlerini resmeden araba kabartma veya tabloları da bulunmuş değildir. Nakliyede böyle bir yöntem kullanılmış olsaydı, herhalde birçok duvar resimleri barındıran ada halkı tapınaklarına bunu da nakşetmeyi ihmal etmezlerdi. Üstelik olukların tapınaklar nedeniyle ortaya çıktığı söylenemez çünkü söz konusu yolların hiçbiri tapınakların önüne uzanarak burada son bulamamaktadır. Tapınakların çevresinde dört bir yöne dağılmakta, tapınak bulunmayan yerlerde de ortaya çıkmakta, hatta civarda başka hiçbir harabenin mevcut olmadığı yerlerde de rastlanılmaktadır. Olukların haritaları çıkarılmış ya da ölçülmüş değildir. Hiç şüphesiz başlı başına yorucu bir iştir bu. Bazı bölgelerde yer örtüsüne karışarak gözden kaybolmuşken bir başka yerde yeniden ortaya çıkmaktadır. Üzerlerinde evler inşa edilmiş, yüzyılların aşındırmasına uğramışlardır. Bu oluklar labirentinin ne için kullanıldığı ya da kimin tarafından yapıldığını bir bilen yoktur. Günümüzde birkaç bilim dalı ile ilgili araştırmalardan bol bol söz edilir. Arkeologlar fizikçilere danışır, kimyacılar ve metalürjistler bu tür bilmecelerin çözümü için el ele verirler. Malta'da bu tür bir işbirliğinden söz edilemez. Oluklarla ilgili analizlerin cehalet haritasında bomboş izler bırakacağı muhakkaktır. Taş küreler, tahta çatallar veya araba tekerlekleri atlarındaki taş zemine sürtünürken iz mi bırakmışlardır? Geçmiş zamanların bu ulaşım araçları her ne olursa olsun acaba küçük organizmaları kireç taşı ve balçığın gözeneklerine nüfuz ettirmiş olabilir mi? Bu gözenekler arasından ortaya çıkarılacak fosil tozları gibi kalıtımlar olukların kökenine inişi sağlayabilir mi? bugün için denizlerin derinliklerinde kaybolan olukları araştırmada kullanabilecek her türlü teknik imkanlara akademik merceğin altına koymamıza yarayacak vasıtalara sahibiz. Neden biri çıkıp da bu işi üstlenmez? İlkel geçmişimizden arta kalan bu olağanüstü bilmeceyi çözüme kavuşturmaksızın öylece bırakmalı mıyız? Normal hallerde bilim adına aşırı duygusal ve de susuz kalmış gibi istekli davranan biz batılılar neden bu konuda bu kadar ilgisiziz? Çeşitli teorilerle ilgili araştırmamızda takvimlerin peri masalına rastlamamak doğrusu şaşırtıcı olur. Mısır piramitlerinden tutun da Stonehenge'in ünlü taşları, Nazca'daki Peru iniş alanlarına varana kadar sık sık ortaya çıkar bunlar. Malta'daki olukların da insan ömründen çok daha geniş zamanları içine alan bir takvim sistemine ait olduğu savı, tamamen açık olan bir soruya verilebilecek en aptalca mantıklı yanıttır. Hemen her yerde arkeolojinin bu tür yapraklı takvimleri ortaya çıkmıştır ve hemen her biri yer seviyesinde dolaşa duran insanoğlunun hayal gücünü çok çok aşan dev bina ve komplekslerdir. Zekası kısıtlı taş devri adamı, bu devasa işaretleri ilkbaharla sonbaharın gelişini belirlemek için mi dikmiştir? Tarih öncesi insanların geniş çapta tarımsal faaliyette bulunduğuna ilişkin hiçbir kayıt mevcut değildir. Bir parça tarımla uğraşmış olsalar bile küçük nüfusları ve dar zamanları ile böylesine insanüstü bir çaba isteyen işlerin üstesinden gelebilmeleri, bizim kendilerine yakıştırdığımız gibi merkezi takvim istasyonları kurabilmeleri tek kelimeyle imkan dışıdır. Eleştirmenler beni atalarımızın olanaklarını ve kişisel başarılarını küçümsemekle suçlarlar ama bu fırsattan yararlanarak şu noktayı vurgulamak isterim ki, Homo sapiens'in bütün türleri şu yeryüzü üzerinde mevcut bulundukları ilk günden bu yana mevsimlerin değişikliğini belirlemek üzere taş takvim dediğimiz cinsten nesnelere gerek duymayacak kadar bir zeka göstermişlerdir. Atalarımız doğayı gözlemleyerek kıştan sonra ilkbaharın geldiğini, yazın güneş, sonbaharında soğukla özdeş olduğunu gayet iyi kavramışlardır. Unutmadan vurgulayayım ki birçok değişik alanlarda da söz konusu olduğu üzere Malta taşlarıyla dinsel bir kült arasında paralellikler kurmuşlardır. Ne tür bir kült olduğu ise söylenmemiştir bizlere. Kuş bakışıyla hangi tanrıların bu oluklar şebekesinden yararlandığını bilemiyoruz. Doğrusu bu kült kuramının bir parçacık bile geçerliliği varsa bu dinsel olukların yaydığı Morse alfabesi mesajının ne olduğu, hangi tanrıların bu mesajı aldıklarını bilmek isterdim. Arkeoloji sözlüğünün megalitik tapınakların M.Ö. 2800-1900 yılları arasında yapılmış olduklarına ilişkin bir tahmin verdiğini daha önce de yazmıştım. Olukların tarih sahnesine çıkış içinde aynı dönemler yani Neolitik dönemin sona erişiyle Bronz devrinin başları öne sürülmektedir. Tamamen dayanaksızdır bunlar. Kazılar ve mağara araştırmaları Malta'nın çok daha önceleri, M.Ö. 6000 dolaylarında yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Tanrıça heykelcikleri 5000 yıllıktır. Sicilyalılar M.Ö. 300, Fenikeliler ise M.Ö. 1400 tarihlerinde gelmişlerdir. Bilim adamları olukları Bronz devrine bağlıya dursunlar, bu nesnelerin Neolitik devrinden kalmış olabileceği fikrini savunan bir kişiye bile rastlamadım. Bu küçük tarih kaydırması bile aslında yeterli olamaz. O devrin insanları zeki balıklar mıydı? Yoksa şnorkelli, tahta hava pompalı, şeffaf göz bölümleriyle bronzdan dalgıç kıyafetleri kullanarak mı su düzeyinin altındaki olukları açmayı başardılar? İçtenlikle söylemek gerekirse bilinmeyene doğru kaçıyoruz. Bazı arkeologlar ise bu oluklar şebekesinin 10 bin yıl önce bile mevcut olabileceğini iddia ediyorlar. Böylece bugün deniz altında kalan bölümlerinin ana karanın parçası olduğu zamanlara ulaşmış oluyorlar. Fakat hele bir kulak verin bana. Kesim işi için neler kullandı bu insanlar? Nasıl deldiler? Nasıl yonttular ve de bu kilometrelerce uzanan çukurları nasıl kazdılar? Sorumun cevabı çakmak taşından yapılma araçlar olacaktır tabiatıyla. Taş devri modasının yaratıcısı olan çakmak taşı, kireç taşına kıyasla çok daha sert olduğu için daha akla yakındır bu karşılık. Ne var ki jeologlar ne Malta'da ne komşu adalarda çakmak taşının izine bile rastlamamışlardır. Öyleyse taş devrinin oluklar şebekesi için elzem olan bu çakmak taşlarının büyük miktarlarda ithal edildiği sonucuna mı varacağız? Bazı yorumculara göre bütün bunların hepsi yanlıştır ve bu olukları planlayıp inşa edenler Yunanlı veya Fenikeli göçmenlerdir. Neden olmasın? Fakat bu tez de bizi sıkıntıdan kurtaramamaktadır. Tarihin akışına ilişkin bütün kayıtlarda görüleceği gibi göçmenler yeni vatanlarına bilgi birikimlerini de taşır ve pratiğe dökerler. Oysa ne Sicilya ne de Yunanistan bu tür olukların izine bile rastlanılmış değildir. Ne garip çelişkilerdir bütün bunlar. Denir ki taş tapınaklar son göçmenler gelmeden çok çok önce yapılmıştır. Delirmek işten değil, yollar inşa edilirken taş tapınaklar çoktan mevcutsa, o zaman tapınakları yapı malzemesi için düşünülmemişlerdir. Olukların inşa tarihinin M.Ö. 5000 yıllara kadar indirilmesi görüşü de Akdeniz'in bugünkü deniz seviyesine bundan 10.000 yıl önce ulaştığı gerçeği karşısında bocalar. Diğer bir deyimle Batı Yunanistan'dan kopup gelen son göçmenler dalgasının olukların yapımcılığını yüklenmesi söz konusu değildir. Malta ile ilgili araba yolu kuramına sırf yanlış arkeolojik yaklaşımları örnek olsun diye değindim. Bin türlü açıklama vardır. Fakat üstteki cilaları kazıyacak olursanız kendinden geçmiş harabe ortaya çıkar. Her neyse, uzmanlık kitapları ve benzerlerinde okuyucunun karşılaşacağı belki de en önemsiz ve uyduruk bölüm konunun çözümüyle ilgili olan son kısımlardır. Farklı görüşleri hoşgörüyle karşılayamayan okulların da eğitim sistemi budur. Oysa önemli olan bir sorunun cevaplandırılabilmesi değil, ortaya konulmasıdır. Bilmeceye getirilecek son çözüm çok daha değersizdir. Tarih öncesi devirlerde dünyanın bir başka yerinde tekrarlanmayan bir takım garip şeylerin olup bittiği açıktır. Ada, birileri ya da bir şeyler için merkez teşkil etmiş olmalıdır. Bir diğer görüşte çukurlara metal alışımları akıtıldığı şeklindedir. Fakat çukurların metalin henüz kullanılmadığı devirlerde oluşmuş olması bu tezi de çürütmektedir. Buzul devri sonrasında Akdeniz seviyesinde olan değişiklik bunun kesin kanıtıdır. Belki şu yaklaşım bir parçacık düşünülebilir. Tarih öncesi devirlerde yaşayan dinozor türü sürüngenler mi açmışlardır bu izleri? Paralel uzanan, aniden kesişen ya da dönemeçler alan hatlarda dinozorlarla ilgili bilgilerimizle uyuşmamaktadır. Çünkü bu hayvanlar yerküre üzerinde asla düzenli izler bırakmamışlardır. Olukların açık deniz kanalları olduğu yaklaşımını da bir kenara bırakabiliriz. Herkes bilir ki su daima tepeden aşağıya en alçak noktaya doğru akar. Oysa oluklar dere tepe aşmakta, ovaları dolaşmaktadır. Suyun belirli bir eğimi tırmanabilmesi için yüksek bir basınca ve borulara gerek vardır. Malta'da boru veya boru kalıntısı da bulunmuş değildir. O günlerde bu tür bir kanallar ağı açacak kadar akıllı biri çıkmış ise, bu kişinin iki nokta arasında en yakın mesafe olan borular yerine bir sürü karmaşık zikzaklardan hareket edeceği söylenemez. Bu nitelikte bir kanalizasyon sistemiyle sulama yapıldığı da iddia edilebilir, fakat ada bütün devirlerde kayalık ve tarım yönünden fakir ola gelmiştir. Hiçbir şey yetişmemiştir. Humus, kara toprak bile ithal edilmiştir. Daha 40 yıl öncesine varana kadar gemilerine su almak için yanaşan kaptanlardan para yerine humus talep edilirdi. Bunlardan başka da bir takım açıklamalar olmalıdır. Bugün bizce bilinmeyen doğal bir ürünün yetiştirildiği yataklar olabilirler mi? Yoksa olukların diplerinde ipek böcekleri mi yetiştiriliyordu? Gıda için bu yola başvuran tarih öncesinin bilinmeyen bir deniz yosunu kültürü ile mi karşı karşıyayız? Böyle birçok soru üretebiliriz. Bu şebekenin kitlesel üretimi kimlere yönelikti? Ada yerlilerinin bu kadar çok ürünü kendileri kullanamayacakları bir yana, üstelik daha önce de söylediğim gibi, tarih öncesi deniz ticaretiyle ilgili de hiçbir kayıt mevcut değildir. Ayrıca çiftçilerin tarlalarının da yan yana açıldığı, tepelerden aşıp vadilere kavuşmadığı da bir başka gerçektir. Oluklar o garip eğimli ve kavisli hatlarıyla modası geçmiş bir yazı tarzı olabilir mi? Suyun altında kalan kısımlar hatırlandığında bu çekici spekülasyon da sıfırı tüketmektedir. Suyun dibinde kalan yazıları kim okuyabilir ki? Bu yazı saçmalığını kabul edip de Akdeniz'in yükselmesinden öncelerine bağlasak bile bu defa da bir başka soru çıkmaktadır karşımıza. Söz konusu yazıların okuyucularının uçma yeteneğine sahip olduklarını teslim etmeliyiz. Aksi takdirde çok geniş bir saha kaplayan yazılar hiç kimsenin işine yaramayacaktır. Mikroskopun altına bir ütopik görüş daha itelim. Oluklar dökülen özel metal alaşım sayesinde dev bir anten işlevimi görüyordu. 10 bili yılı aşkın bir zaman öncesinde metalin bile bilinmediği bir çağda bu eserin inşacıları kimlerdi? Taş tapınakların yapımcıları bile değildiler üstelik. Herhangi bir noktayı atladım, gözden bir şeyler mi kaçırdım? Sanmıyorum. Taş tapınaklar Malta'nın ilk sakinlerinin büyük bir kıskançlıkla tanrılarına adadıkları taştan bir şehadet alameti idi ve semavi varlıklarına karşı emek sarfından kaçınmamışlardı. Bildiğiniz gibi benim tanrılar yaklaşımından anladığım hayali kalıplar düşünce ürünleri değil, gerçek ve de fiziki yönden son derece aktif varlıklardır. Tarih öncesinde benim tanrılarımın Malta'yı kendi hedefleri için seçip seçmediklerini düşünüyorum ve burada meydana getirdikleri herhangi bir şey yüzünden Maltalıların bu tanrıların anısına ve de dünya dışı varlıklara tapınmalarının bir nişanesi olarak bu işaretleri açıp açmadıkları sorusu aklıma takılıyor. Malta'daki Hilton Oteli'nin genel müdürü Mr. De Piro, olukların insan eliyle ve de keskilerle kayalardan açıldığı tezini savunuyor. Peki bütün bu çabalar niyeydi diye sordum kendisine. Bildiğiniz gibi at, eşek veya öküz gibi evcil hayvanları belirli bir yoldan götürüp getirmeye alıştırırsanız ahırın yolunu artık kendiliğinden bulur. Belki de hayvanların boynunda yerlere sürtünen garip bir nesne asılıydı ve de yıllar yılı aşağı yukarı gide gele bu izleri bıraktılar. Çekici bir yaklaşım fakat hiç de iz üzerinde olduğu kanısını uyandırmadı bende. San Paul Tatarga Kireç Bayırı, Gıhargur ve Nakskar kentleri arasında kalır. Her türlü hava şartlarına, rüzgara, sıcak ve soğuğa maruz bulunan tepelik olduğu gibi oluklarla kaplıdır. Paralel çiftli bir hat tepeye tırmanır, aniden aşağıya doğru döner ve kıyıdaki evlerin arasında kaybolur. En az 6 çift oluk daha aynı bükümde kesişir. Kavşak noktaları yalnızca hayvanların başının altından çıkacak cinsten değildir. Dik açılı kesişmeler ve 81 cm'ye kadar giren derinlikler bunları açmaya kalkışacak hayvanın olsa olsa kemiklerini kırabilir. Üstelik bazı oluklar tedrici bir biçimde yavaş yavaş ortadan kaybolmaktadır. Peki o zaman ne gelmiştir bu hayvanların başlarına? Ayakları tarafından açılan patikalar nerededir peki? Fazla derin olan çukurlar hayvanlar tarafından açılmış olamaz. Bunlar aniden sona erince hayvanlar nereye gitmiştir? Yoksa birer helikopterle mi kaldırılmışlardır oldukları yerden? Olukları taş tapınakların yapımına bağlayan teori daha bir çekicidir ve ilk bakışta diğerlerinden daha mantıklı gözükür. Adadaki 30 adet taş tapınak, masif taş bloktan mamul yapıları ve menhirleriyle tanrısal boyutlar arz eder. Malta'nın yüz ölçümü 247 km², Gozo'nunki ise 76 km²'dir. Hagarquim tapınağında bulunan tahtalar üzerinde radyokarbon metodu ile yeni tarihleme çalışmaları yapılmıştır. Yapım için öngörülen tarih M.Ö. 4000'dir. En eski yerleşim merkezlerinin kuruluşu, M.Ö. 1000'den geri gitmeyen Romalılarla ilk toprak fetihleri M.Ö. 1200-900 aralarına rastlayan Yunanlılar, o tarihlerde henüz tarih sahnesinde etkin değillerdir. Bu durum, uygarlığın Avrupa'ya Babil ve Mısır üzerinden Sümer'den yayıldığı görüşünü çürütür. Malta'nın mimari mucizeleri taş devrinde meydana gelmiştir. Yine de bu C14 metoduna pek fazla güvenmem. Çünkü atmosferdeki radyoaktif C14 izotopları ile sabit bir ilişki esasına dayanır. Ve bana göre tahta veya kemik buluntularda söz konusu yapının arkeolojik zamanlaması için sağlıklı bir veri değildir. Hagarquim'in M.Ö. 4000'lere dayandırılması her şeye rağmen memnuniyet vericidir. hiç değilse askeri bir zamanlama çıkmıştır ortaya. Tapınağın yapımcılarının tahta artıklarının tamamen ortadan kalkmış olabileceği bir zaman kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Hagarquim de Malta diyalektiğinden gelme bir sözcüktür ve taşlara niyaz edilmiş gibi bir anlama gelmektedir. Bölgesel arkeologlara göre Hagarquim tapınağı Fenike ilahlarına adanmıştır. Milattan önce 4000'lerde mi? Tuhaftır. Antik çağın Erguvan krallığının 31 bu kadar erken bir tarihte de mevcut bulunduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Oluklar ille de tapınaklara bağlanacak olursa mantık açısından bu yapılara doğru uzanmaları gerekir ki durum bunun tam tersidir. 30 tapınak adanın çeşitli köşelerine dağılmış durumdadır ve hatlar çevrelerinden tamamen bağımsız bir biçimde gelip geçmektedir. Taksiyen kompleksi Paola kenti yakınlarındadır. Hagarquim, güney kıyısındaki Mnandra yakınlarındaki tapınaktan yalnızca birkaç yüz metre uzaklıktadır. Skorba tapınağı bir köyün ortasındadır. Öte yandan Malta, prehistorik yapılarının en heybetlisi olan Gigantea tapınağı komşu Gozo adasındadır. Önemli olan tapınaklar mı yoksa oluklar mı önce sorusuna bir karşılık bulmaktır. Aynen o klasik yumurta mı tavuk mu tekerlemesi gibi çok zor bir sorudur bu. Dev monolitler orada böylece yata durmaktadırlar. Üzerlerinden onca yüzyıllar geçmiş kaç çeşit iklim atlamışlardır. Gözümüz oluklara gidecek olsa yine ne kadar çok yağmurlarla yıkandıklarını, ne buz gibi soğuklar ve ne yakıcı sıcaklar geçirmiş olduklarını düşünürüz. İlk başlarda acaba daha mı derinlerdeydiler? Zamanla daha üst düzeye mi çıktılar? Bir tek şey kesindir ki Akdeniz bugünkü seviyesini almadan önce de oradaydılar. Bu sonuç tapınakların da buz devrinden öncesine ait oldukları anlamına gelir mi bilemiyoruz. Fakat varsayımlar paralel seyrediyor. Ben yine de cüretli bir takım kuramlarımı ortaya koymadan önce Malta'nın oluklar ve tapınaklarının yanı sıra sergilediği bir başka eşsiz özelliğe daha değinmek istiyorum. Safliyeni'deki Valletta'nın güneydoğusunda Paola kenti 12 bin nüfuslu yakınlarında Hal Safliyeni Hippodrome'u ziyaretçileri hayrete düşürür. Hippodrome Yunanca'dan alınmadır ve hippo altı, caya toprak, yeraltı odası gibi bir anlama gelir. Arkeolojik literatürde hippodrome kavramı daha ziyade gizli yeraltı mezar odaları ile yine gizli mabetler için kullanılmaktadır. Yeraltı odalarına geçmek için gireceğiniz evin sokaktaki benzerlerinden farkı ağır putraller taşıyan 4 adet dikdörtgen sütundan oluşan masif kapısıdır. Duvarında mermer bir tabelada şöyle yazar. Hal Safliyeni Prehistorik Hippodrome. Bu konudaki literatür övgülerinde bir parça müsrif davranmıştı. Günün olanca yorgunluğunu taşıyarak kapının önüne geldiğimde bütün yükü omuzlarıma binen iki kameranın da ağırlıkları ile girip girmemekte tereddüt etmiştim. Günlerdir acımasız bir güneş adayı kavurup duruyordu. Öyle bir hava vardı ki araştırma yapmak için son iştahı da kayboluyordu insanın. Gömleğim ve pantolonum vücuduma yapışmıştı. Sonunda içeri girmeye karar verdim. Hippodrome'un serinliğinde bir 15 dakika kadar kalmak bayağı iyi gelecekti.